Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam Televizyonu'nun pek kıymetli izleyicileri, İftar Sevinci programına hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir misafirimiz var. Pek muhterem Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan hocamız bizlerle beraber iftar sevincimizi bizlerle paylaşacak. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam. Sağ olasın.
Hocam sizi görmek çok bize mutluluk veriyor. Allah Resulü'nün hadis-i şerifini hatırlıyoruz hocam. Allah yüzünü hocam nurlandırsın diyor hakikaten.
Amin, amin. Sağ olasınız hepimiz.
Hocam, güzel bir aydayız, mübarek bir aydayız. Bütün sene boyu hocam yiyoruz, içiyoruz, doymuyoruz. Hırsımız, şehvetimiz artıyor hocam. Ramazan gelince Allah'ın izniyle bıçak gibi kesiliyor. Tabii ne kadar orucu hakkını verebilirsek. Hocam bu dünyevileşmeye karşı efendim oruç bir kalkan mı?
Allahu Teala'ya hamdü sena. Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatü selam. Âl ve ashabına ve onların yoluna güzelce tabi olanlara saygı ve ihtiram ile sorunu cevaplandırmaya başlayayım. Şimdi sorunuza oruç kalkandır hadis-i şerifini hatırlattınız siz. Tabii o hadis-i şerifin yorumu oldukça genişdir. Nelere kalkan olduğu belli. Yani koruyucudur. Ben bugünkü sohbet için konuyu seçerken geçmişteki bir küçük tecrübeden hareket ettim. Oradan başlamak isterim. 1966-70 yılları arasında Yüksek İslam Enstitüsü'nde öğrenciyken Üsküdar'daki Çinili Camii'nde bir yaşlı hoca efendi vardı. Eski medrese mezunlarından. Efendim ders okuturdu. İslam Enstitüsü öğrencileri de gider kendisinden ders okurlardı. Bu zat bazen, ben onu çok severdim, irticalen hutbe okur. Cumaları onu dinlemeye giderdim yani, biraz hoşuma gittiği için. Bazen çıkar kürsüye, aziz cemaat, bugün sabahleyi ders mütalaa ederken bir ayet dikkatimi çekti. Veya bugün sabahleyi delikanlılarla ders yaparken şu ayet çok dikkatimi çekti. Size bu ayeti anlatacağım der. Böyle bir ilgi kurar ve taze taze o ayet hakkında konuşurdu. Şimdi bu program için İrfan Beyciğim benden söz alınca hangi konuyu konuşsam falan diye tabii düşünmeye başladım. Derken bu sene 20 haftadır Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin İslam İlimler Fakültesi'ndeki İrfan Mektebi programında hadis okumaları yaptık 20 hafta süreyle. Bir baktım, son ders bu geçtiğimiz cumartesi. 9 hadisi, 9 ayrı hadis kitabından inceledik. Ve hadis-i şerif de, bu cumartesi derste işleyeceğimiz hadis-i şerif de zühd ile ilgili hadis-i şerif. Ah dedim, tamam, ben de bu dersten sonra bu sohbette oradan esinlenerek o hoca efendiyi de anarak böyle bir konuyu işleyeyim diye. Aslında sizin konunuz bu, ehli tasavvufun konusu ama efendim hadis-i şerif üzerinde sohbet ederiz diye düşündüm. Bu zühd hadislerinin mesajını biz Ramazan-ı Şerif gibi kulluk yoğun mevsimlerde cemaat olarak, yani millet olarak, ümmet olarak daha derinden yaşıyor, hissediyor, anlamaya müsait hale geliyoruz. Yani tam anlıyoruz demek istemiyorum ama gerçekten zühd hadislerine benim teşhisim dünyevileşmeye ve doyumsuzluğa direniş çağrısıdır bu hadis-i şerifler. Zühd, dünyevileşmeye ve doyumsuzluğa direnmek demektir. Yani Müslümanlar iyi direnişçidirler. Neye karşı? Dünyevileşmeye ve doyumsuzluğa direniş. Efendimiz'e işte bir sahabi şey geliyor tabii. Sehl bin Sa'd, Allah kendisinden razı olsun. Sehl bin Sa'd Hazretleri naklediyor. Diyor ki, eten nebiye sallallahu aleyhi ve sellem racul. Bir sahabi, efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Fekale, ve şöyle bir istekte bulundu. Ya Resulallah, dülleni ala amelin izâ ene amiltuhu ehabbenillâhu ve ehabbeninnâs. Ey Allah'ın Resulü, bana bir amel, bir iş söyle ki ben onu yaptığım zaman beni hem Allah Teala sevsin hem de Allah'ın kulları, insanlar sevsin. Yani çok akıllıca bir istek ve soru şey. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz de şöyle buyurdular. İzhed fid dünya yuhibbekallah. Dünyaya karşı tenezzülsüz, gözü, gönlü tok davran, Allah sever seni, Allah sever. Vezhed fîmâ fî eydinnâs yuhibbûke. İnsanların kasa ve keselerindekinden de, lerine karşı da müstahni davran, tenezzülsüz ol, beklentisiz ol, insanlar seni sever.
Hocam ne kadar güzel bir reçete.
Yani Süleyman Beyciğim, sahabinin isteğinin orijinalitesi, akıllılığı, Efendimizin verdiği cevabın evrenselliğini düşünmemiz lazım.
Devam yol kelim.
Yani, tabii. Yani bu sahabiler mübarek insanlar, böyle gelirler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, yani isteklerini ifade ederken bazen böyle şart da koşarlar. İşte burada mesela bir ufak şart var. Bana bir amel söyle ki ya Resulallah, iki işi birden görsün. Bir taşla iki kuş.
Ya ne kadar.
Hem Allah sevsin beni, hem insanlar sevsin onu yapınca. Bir başkası gelir, efendim ya Resulallah, bana öğüt ver. İzni ve evciz. Ama kısa olsun.
Bu sahabe yani, hocam. Allah
yani, ve kısa olsun. Yani Resulullah zaten uzun konuşmaz. Ama o isteğini böyle samimiyetle bana öğüt ver, kısa olsun. Yani ben uzun şeyleri aklımda tutamam der gibi, kısa olsun falan diye. Bir başkası geliyor, ya Resulallah, bana İslam'ı öyle bir tarif et ki senden başka kimseye sorma ihtiyacı duymayayım.
Allah Allah.
Yani davanı bana böylesine bir tarif yap. Yani böyle sınır koyuyorlar. Efendimiz de bu tür isteklere mesela niye böyle sınır koyuyorsunuz demiyor. Onların isteğine aynen istedikleri şekilde gayet ciddiyetle ve tam bir tabii Risalet ve Hidayet elçisi, Risalet müessesesinin temsilcisi ve Hidayet elçisi olarak o zatın o isteğine anlayabileceği şekilde en özlü bir formül içinde cevap veriyor. İşte bu da onlardan biri. Yani masivaya karşı tenezzülsüz ol. Dünya masiva demektir. Allah'tan başkası sizin ifadenizdir bu. Eyvallah yani ehli tasavvufun masiva. Allah seni sever. İnsanların elindekilere den bir beklenti içinde olma. Onlardan bir şeyler bekleme. Beklentisiz ol. Gözü gönlü tok ol. Müstani davran. O zaman insanlar seni sever. Yani bu adamın benim malımda, mülkümde gözü yok. Benden bir şey beklemiyor. Bu rahatlığı hisseder. Bu rahatlık da sana karşı onlarda sevgi oluşturur. Bu çok nefis bir şey. Yani tavır. Şimdi hadis-i şerif tabiatıyla bugün bizim İslam ümmeti olarak içinde bulunduğumuz hayat sahnesini böyle damardan etkileyecek bir reçeteyi ihtiva ediyor. Bu zatın kimliği belli değil, soruyu soran zatın. Sehl bin Sa'd Hazretleri naklediyor sadece. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatında 15 yaşlarında olan bir delikanlı. Uzunca yaşamış ve Medine'de en son vefat eden sahabi. Sehl bin Sa'd es-Sa'idi. Bu zat bir ara hayatının sonuna doğru şöyle bir söz söylemiş. Hoşuma gittiği için bakayım dedim. Ben de gidersem diyor, benden sonra Allah'ın Resulü şöyle buyurdu diyecek kimse kalmayacak. Yani ya, duyup nakleden, Resulullah'tan duyup nakleden kimse kalmayacak diye son kişi olduğunu ifade etmiş oluyor. Medine'de en son vefat eden sahabi. Bu sahabinin ismi Hazn aslında. Resulullah Efendimiz Sehl'e çevirmiş onu.
Hazin, yani, üzüntü bana söyle hocam.
Üzüntü tabii, hüzün.
Sehlisi kolaylık.
Evet, yani Efendimizin isimlendirmede de böyle bir uygulaması, sünneti var biliyorsunuz. Anlamı farklı olan, kötümserliği telkin eden veya çok övünmeyi telkin eden isimleri o itidal çizgisine getirecek başka kelimelerle değiştirir. Yani Müslümanın hayatı itidal üzredir. Sünnet eşittir itidal Süleyman Bey.
Çok güzel hocam tarif ettiniz.
Tek kelimeyle sünneti tarif ederseler bana, ben böyle tarif ediyorum ve böyle yazıyorum. Sünnet eşittir itidal. Efendimizin hayatı itidal hayatıdır. Yani ne Efendimiz'e rağmen Müslümanlık iddiasında bulunabiliriz, ne de Efendimiz'den ileri bir Müslümanlık söz konusu olabilir. İfrat da yok, tefrit de yok. En iyi Müslümanlık Efendimiz'in yaşadığı İslami hayata ne kadar hayatımızı benzetebiliyorsak o ölçüde iyilik söz konusu olabilir. Kalite bu, ölçü bu. Onun için bunun da temeli itidal. Her konuda mutedil olmak, müstakim olmak, müstakar olmak. Yani bu kelimeleri çoğaltabiliriz. Ama temeli bu işin sünnet-i seniyye eşittir itidal. Şimdi bu zatı ismini değiştirirken de Efendimiz işte öyle üzüntü, pesimist bir şey mana olmasın. Kolaylık, güzellik, tatlılık anlamında Sehl'e çevirmiş. O da böyle bir ikrama da uğramış bir sahabi naklediyor bu hadis-i şerifi. Bu hadis-i şerif aynı zamanda özelliğini de söyleyeyim. Kütüb-i Sitte içerisinde sadece İbn-i Mace'nin süneninde yer alıyor. Yani İbn-i Mace'nin Kütüb-ü Hamse'ye zevaidindendir. İbn-i Mace'nin süneninde diğer 5 asli hadis kaynağımızda bulunmayan 1339 rivayet var. Bu hadis de onlardan biridir.
Acaba hocam son sahabe olduğu için son anda mı söylemiş diye düşündüm.
onu bilmiyoruz tabii. Bu şeylerden rivayetlerde tarih kaydı maalesef yok. Ancak başka delillerle belki çıkarabiliriz. Ama bizim için temel bir konuyu gündeme getiriyor. Yani ümmetin dünyevi yaşayışında olduğu kadar ahirete uzanan hayatında da temel bir ilkeyi, zühd ilkesini, yani tenezzülsüzlüğü, dünyevileşmeye, doyumsuzluğa direniş çerçevesinde gösterilecek kendi kendine yeter olma, kanaat ehli olma. Bu kanaati da çoğu kere zühdle birlikte anlamlandıracak olursak, efendim ele geçenle yetinmek gibi anlıyorlar. Hayır, kanaat ele geçenle geçinmektir, yetinmek değildir. Daha fazlası, helal yoldan olmak üzere daha fazlası için gayret etmek meşrudur. Meşru yoldan olmak ama eline bir miktar geçecek. Herkes iş yapar, o şu kadar alır, sen bu kadar alabilirsin. Eline geçenle geçinmesini biliyorsan işte o kanaatın kendisidir. Efendim böyle depinmeye, hırs göstermeye, doğru yanlış yollara sapmaya gerek yok. Sen buna nasip olmuş, onunla bir geçin. Ama meşru yoldan daha fazlasını elde etmek için elde edip onu da tüketmek manasında değil. Yani muhtaç olanlara da vererek tüketmek. Şimdi Süleyman Bey, benim anladığım kadarıyla bu zühd, kanaat, şükür gibi bizim kavramlarımızın büyük çoğunluğu üretim safhasıyla ilgili değil, tüketim aşamasıyla ilgilidir. Tüketimde zühd lazım.
Üretimde serbest.
Ümmet için helal olmak kaydıyla.
Tabii.
üreteceksiniz, paylaşacaksınız. Yani ürettiğinizi, elde ettiğinizi hep kendiniz için harcamayacak. Tüketirken işte orada disiplin orada. Yani tüketim aşamasında eğer siz tok gözlü davranabiliyor, tenezzüsüz davranabiliyor, başkalarından bir şey beklememenize rağmen kazanıyorsunuz, elde ediyorsunuz. Ama tüketirken de işte asgari ölçülerde, size yakışan ölçüde şahsınız veya aileniz için harcıyorsunuz, ötesini de paylaşıyorsunuz. Zühd de budur, kanaat de budur, şükür de budur. Şükür fiilen o yapılır. Nimete şükür, nimetin cinsinden olur. 3 kap, 5 kap yemeğe ye, koltuğa otur, kahve gelirken elhamdülillah ya Rabbi bugün de doyduk de.
Komşuna
düşünme. Bu güzel bir şey. Ama apartmandaki kapıcının ne yiyip ne içtiğinden haberin olmasın.
Ya.
Şimdi bu sözlü olarak bir hamdtir, bir şükürdür. Yani gulilhamdülillah, Allah Teala elhamdülillah deyiniz.
Bunu da emrediyor.
Bunu emrediyor. İ'melu âle Davud'e şükra. Ey Davud ehli, şükür işleyin buyuruyor.
İşlemek ne demek?
Yani, değil mi hocam? İşte bu fiil. Hmm. Fiilen, şükür fiilen yerine getirilir. Sözle yerine getirilen hamddir. Onun için bu zühd dediğimiz bu dünyevileşmeye, doyumsuzluğa, eldeki imkanları alabildiğine tüketmeye karşı gösterilecek ciddi tavır, yani masivaya ilgisizlikle başlayan, Allah'ın kullarının kasa kesevlerindekilere göz dikmeme noktasından başlayan o zühdi tavır, işte bu şekilde tüketim aşamasında bizi çizgi dahilinde tutan ve ahirette de hesabı kolay vermemize vesile olacak bir genel tavırdır. Şimdi bu son zamanlarda biraz kestirmeden gidiyorum ama dünyamız bir obezite ile boğuşuyor. Dünyanın belli bir yörelerinde açlıktan kırılan, asgari manada rızkını temin edemeyen çoğunluk insanlar var. Bir tarafında da yemiş içmiş, patlamış, göbeği şişmiş, kilo almış, onunla mücadele eden, doktor hastane gezen, obeziteye çare bulmaya gayret eden sanayi oluşuyor bu sefer. Yani öyle, hocam, öyle bir maalesef. Öyle bir problem var ki şimdi bu adamlara biraz zühdi bir anlayışla elinizdeki imkanlara, dünyanın imkanlarına doyumsuzca değil de şöyle ihtiyacınız kadar yeseniz, içseniz, kullansanız da artanı da hiç mi ihtiyacı olanlara, bu işlerden uzakta kalmış olanlara vermenin zevkini yaşasanız
daha güzel olmaz
diye
mı
telkin edebilsek keşke. Ama her haksızlık mutlaka bir fatura ödetiyor, biliyor musunuz?
Yani infak etmeyen, oruç tutmayan doktor gezip obezitesine
çağırıyor. Onun için yani ehli tasavvufun eskiden çok kullanılan bir lokma bir hırka bir laf var.
Hocam orada kalalım. Bir lokma bir hırka, biraz dinleyicilerimiz merak etsin ne söyleyeceğinizi. Hem dinleyicilerimiz, iftar sevincimiz bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam Televizyonumuzun pek kıymetli izleyicileri, Profesör Doktor İsmail Lütfü Çakan hocamızla beraber Ramazan sevincimizi, iftar sevincimizi paylaşıyoruz. Hocam çok güzel bir konuda kaldık. Bir lokma bir hırka. Çok da yanlış anlaşılan bir kavram bazen. Ama sizden hocam dinlemek isteriz.
Yani bu Müslümanların ve Müslümanlığın aleyhinde kullanılıyor bu ifade. Bir lokma bir hırka benim değerlendirmeme göre zühdün anlatımıdır. Kılletten kinayedir bu. Kılletten, azlıktan kinaye. Bir lokma bir hırka. Şimdi dengeli beslenme deniyor mesela çokça şimdi. Hep duyarız yayınlarda falan. Efendim, önemli olan dengeli beslenmedir. Dengeli beslenmek için ne yapılması lazım? İşte asgari şu kadar kalori, azami şu kadar kalori almak gerekir. Bunun arasında eğer alırsanız bu dengeli beslenme söz konusu olur deniyor. Peki bu azami asgari en az en çok sınırlarını da birisi asgari de tutabiliyor mu? En az sınırda tutarsanız işte o bir lokma bir hırkanın ifadesidir. Onun demek istediği budur. Kılletten kinaye. Az konuş, az ye, az uyu falan da denir ya. Fakat işte vatandaş bunu anlamıyor. Eline geçiriyor biliyor musun? Geçemiyorsan işte üçkağıtçılık yap. İstediğin ne? Bir yerlerden bir şeyler bul, ye, iç zevkine bak.
Köşeyi dön.
Bu tam dünyevileşme işte. Ya. Ahirete ait, ahirete yönelik bir kaygı taşımamaknın getirdiği bir tavırdır. Ve bu mutlaka faturası ödenecek bir tavırdır. Ödeniyor işte. Dünyanın bugün nüfusun büyük bir kısmı obeziteyle uğraşıyor. Yemiş içmiş olmanın verdiği sıkıntılarla uğraşıyor. Yani peki o dengeli beslenme ne oldu? Yani doktorların şunun bunun dengeli beslenme dediği asgari sınırda bari tutsaydınız bu sıkıntı olmayacaktı. Yani onun için Müslümanlıktaki bu helale, haram zaten yasak, ondan uzak kalınacak. Helallere karşı tavırımızda ihtiyaç ölçüsünde helallerden yararlanmak. Helaldir, ye gitsin, hocam, harca gitsin değil.
İmam Rabbani hocam çok güzel bir tarifi var, tasavvufu. Tasavvuf diyorum, mübahları azaltma sanatıdır. Mübahtır, yani, paran da var, helalini alabilirsin. Eyvallah. Ama azaltırsan sufi olursun.
Ya işte o zühdi bir şey yani, evet. Orada işte dünyevileşmeye ve doyumsuzluğa direniş gösterirsin. Müslümanlar direnişçilerdir.
Devrimcilerdir hocam diyebilirim. Yani,
biri söyle diyordu ya, ben Nuri Pakdil'di galiba. Ben Müslüman devrimciyim diyordu.
Öyle hocam. Yani,
la ilahe illallah ne demek arkadaşım?
Ya.
La ilahe. Bunu bağırarak söyleyen bir adam ne yapmış oluyor?
Ya devrim yapıyor hocam işte. Ya. Bütün putları inkar ediyor. Allah var diyor hocam. Bütün o nizamı yıkıyor, Mekke sistemini.
Et-tahalli, sümmet tahalli, sümmet tecelli.
Evet.
O tahliyedir. La ilahe.
Tabii.
O batıllar yok.
Hocam bu mide de bir put oluyor değil mi bazen? Ya. Yeme, içme, zevkler peşinden koşup duruyoruz bütün sene boyunca.
Şimdi yani zühd kavramı dediğim gibi bana göre yani böyle meskeneti öneren, ucu meskenete giden, inzivaya giden, dünyayı terk etmeye giden, terki dünya anlayışıyla izah edilmeye çalışılan bir kavram değil. Dinamik bir kavram, adam gibi kendi kafana, kalbine, karnına sahip çıkma ölçüsünü ortaya koyan bir kavram. Tamam. Şimdi Ahmet bin Hanbel'in Kitab-ı Zühd'de bir değerlendirmesi var. Allah kendisinden razı olsun. Allah rahmet eylesin. Diyor ki, haramı terk etmek halkın, avamın zühdüdür. Haramları terk etmek. Helalden ihtiyaç fazlasını terk etmek havasın zühdüdür. İnsanı Allah ile meşgul olmaktan alıkoyan her şeyi, masivayı terk etmekse ariflerin zühdüdür. Ben zühdü, işte beklentisizlik diye anlamaya çalışıyorum. Masivaya karşı, insanlara karşı, insanların imkanlarına karşı beklentisiz bir psikoloji içinde yaşamak. Şimdi biz hepimiz biliyoruz ki bir ihtiyacımız var bizim. Nedir? Her Müslüman Allah katında makbul bir kul olmayı, insanlar arasında da sevilen, sayılan bir insan olmayı ister. Bu bizim fıtratımızda var. İşte bunun yolu nedir? O sahabinin sorusu bu ihtiyacımızı dile getiriyor. Efendimiz de diyor ki, işte dünya ve masivaya karşı tenezzülsüz davranırsan, Allah'ın sevgisine giden yolu bulmuş olursun. İnsanların kasa keselerindekilerinden de ümidini kesersen onların sevgisini, emniyetini,
yani güvenini
saygısını kazanırsın. Şimdi saygı beklenmez Süleyman Beyciğim. Saygı beklenmez, kazanılır.
Çok güzel bir şey söylediniz hocam. Emekle kazanılır.
Yani kazanılır saygı. Ben bunu nerede görmüştüm biliyor musun? Kayseri İmam Hatip Okulu öğrenciliğimizde, Kayseri'de o zaman uçak fabrikası vardı. Orayı bir gün gezmeye götürdü bir hocamız. O salonlarda böyle levhalar asılı. Birer güzel söz. Salonun birinde bu yazıyordu. Saygı beklenmez, kazanılır. Bizden sonra uçak fabrikasını yerle bir ettiler. İşte yıllar geçti, yeni yeni daha uçak sanayi gelişiyor. Eğer o çalışıyor olsaydı şimdiye çok daha neler olacaktı. Yani birilerinin oyununa gelmek her alanda işte, ne yazık ki mümkün oluyor. Hocam, ve zarar eden de biz oluyoruz.
Onu zühte uyarlarsak, ülke olarak da hocam kendi kendine yeterli olacaksın. Dışarıdaki de özenmeyeceksin.
İşte, tenezzülsüzlük nasıl doğar? Ya. Kendi kendine yeter hale gelebilmek. Ya o yeter hale geldikten sonra da onu gurur, kibir, israf yapmadan, vesilesi yapmadan ihtiyacın kadarını kullanacaksın, artanını paylaşacaksın. Yani bugün dünya siyasetinde de işte paylaşan ülkelerin itibarıyla bütün imkanlarını kendileri kullanan ülkelerin itibarsızlığı aslında ortadadır. Bizim dinimizde imanla çevrilen sorumluluk sınırımız, İslam imanı, ümmetin sınırı İslam imanıdır. Bu imanla çevrilen sınır içindeki bütün La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen insanlar bizim din kardeşimizdir. Onların meseleleri bizim meselelerimizdir. O bizim elimizdeki imkanlarda onların da hakkı vardır. Paylaşılması gerekir. Paylaşılırsa zaten o zaman oturduğun yerde tam bir senin imanından beklenen direnişi, dünyaya karşı direnişi, ahirete karşı da yatırımı yapmış olursun.
Direniş ve yatırım.
Tabii. Şimdi bak, bir hadis-i şerif, belki zamanımızı şey yapıyor, ben başka şeyler söyleyecektim ama şimdi çok dikkatimi çeken bir başka hadis-i şerif oldu bununla uğraşırken. Onu da şöyle kendi metnini görerek şey yapayım size. Bunu da anlatan Damra binti Salebe radıyallahu anh diyor ki, efendim kendisi, Damra binti Salebe'nin kendisi, efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geliyor. Ama nasıl? Ve aleyhi hulletâni min hulelil Yemen. Yemen kumaşlarından.
Kıymetli kumaş.
Kıymetli tabii o dönem. Yani bugün bizim ithal şey kumaşları falan dedikleri gibi, şu kumaşı bu kumaşı dedikleri gibi Yemen kumaşından iki elbise üzerinde. İki kat. Yani artık bu cübbe midir nedir elbise giymiş. Anlaşılıyor ki biraz hem pahalı hem gösterişi olan iki kat elbiseyle geliyor Resulullah'ın huzuruna. Efendimiz Damra'ya şöyle hitap ediyor. Ya Damra, etera sevbeyke hazeyni müdhileykel cennet. Ey Damra, sen bu iki elbisenin seni cennete girdireceğini düşünüyor musun?
Allah Allah. Ne kadar ilginç bir soru hocam ya. Candan bayıldım
bu hocam.
Vallahi hocam ben şöyle titremeye başladım.
Yani tamam bunu giymişsin ama peki böyle bir düşüncen var mı? Bu elbiseler seni cennete girdirebilir mi?
Allah Allah.
Şimdi bu tarafını düşünüyor musun demektir yani. Ya. Onun için mi giydin? Girdirecek, o cennete girdirecek diye mi bunları giydin, böyle kullanıyorsun, böyle ya, gösteriş içindesin? Fekale, bunun üzerine buradaki şeyi anlıyor Resulullah Efendimiz'in ikazının, uyarısının ne anlama geldiğini hemen anlıyor. Ve diyor ki, لِيْنْ اِسْتَغْفَرْتِ لِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى اَنْزِعَهُمَا. Eğer benim için bağışlanma dilersen ey Allah'ın Resulü, oturmadan gidip bunları çıkaracağım üzerimden
diyor. Allah Allah, bu da sahabe işte aşkı, heyecanı.
Yani pratiklik, amelilik budur Süleyman'cığım. hesap etmiyor. Acaba şöyle böyle falan filan.
Kaç para aldım?
Yani bu kadar şey verdik.
Para verdik yok.
Eğer benim için bağışlanma dilersen ya Resulallah, buraya daha oturmadan huzuruna gelmiş, yerime oturmadan gidip bunları çıkaracağım diyor.
Allah Allah.
Bunun üzerine fekale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme gfir li damrete ibn Salebe.
Hocam şu duaya bak.
Bu kadar. Yani öyle fazla da şey. Ya Rab, ya Rab sen Damre bin Salebe'yi bağışla.
Hocam bunu söyleyen kainatın sevgilisi.
Yani peygamber duası tabii. Allah. Bunun üzerine fentalaka seri'an hatta neza'ahuma an.
Allah Allah.
Bu duayı alınca koşa koşa gitti, ayıldı oradan. O elbiseleri üzerinden çıkardı. O gösterişli. Yani çıplak dur demiyor Resulullah.
Başka elbise giydi
yani
belki.
Mu'tedil. Herkesin giydiği gibi bir şey. Sen şimdi çok farklı bir giyim kuşam içerisindesin. Bunu giyip kuşanırken senin bir ümidin olması lazım. Bir düşüncen olması lazım. Bu düşünce de ahirete yönelik de bir boyutu olması lazım. Eğer bu yaptığın, bu giydiğin şey seni cennete götürecekse giy tamam.
Devam et.
Ama, böyle bir özelliği yoksa
ya,
bu hava neye?
Ya.
Şimdi azizim ben bu hadisi görünce Allah Allah dedim ya. Yani zühd dediğimiz kavramın, dünyaya yaklaşımın mutlaka bir uhrevi boyutunun hesap edilmesi lazım. Onun için de takvayı falan tarif ederlerken efendim işte ahirette seni sıkıntıya sokmayacak şekilde yaşamak. Zühdle takva biribiriyle böyle
bütünleşiyor hocam.
Bütünleşmiş oluyor. Biri dünyadaki belki genel
boyutu,
tavrın şeyini ifade ediyor zühd. Öyle gözüküyor diyelim. Evet. Ama takva ile zühd birleşerek ahirette seni ilahi huzurda mahcup etmeyecek bir noktaya getirmiş oluyor.
Eyvallah hocam.
Bu bakımdan biz kendi kavramlarımıza, kendi ölçülerimiz çerçevesinde ne kadar sahip çıkabilirsek, öyle zannediyorum, o kadar olgun Müslüman olma bahtiyarlığını yakalayacağız. Bugün bu Müslüman hayatında, ümmetin hayatındaki lüks, israf, gösteri, gösteriş, başkalarından geride kalmama, harcama, borçlanma, kredi, ya bütün bunlar zühd kavramının reddettiği şeyler biliyor musunuz? Yani gelirine göre kardeşim, yorganına göre ayağını uzat demiş. İşte o tam kanaat yani. Eline geçenle geçin. Ama helalinden kazanmaya çalış. Eyvallah, ona bir şey diyen yok. Tüketimde kesinlikle tam bir Müslüman dikkati, rikkati, titizliği, murakabesi, muhasebesi içinde olmak gerekiyor. Yani bu daha başka ne denebilir? Şimdi oruç işte bize bu konuda çok büyük yardımcı bir ibadet.
Ya.
Yani belli saatlerde elimizde imkan varken belli şeylere, yemeye, içmeye, öteki dünyevi zevklere direniyoruz.
Helal olmasına rağmen.
Tabii direniyoruz. Niye? Hani ya duramazdık normal günde. Şimdi oruçluyuz. Allah adına onun emrini yerine getirmek üzere bir eylem içindeyim ben. Bir ibadet yapıyorum. Hayatı, dünya hayatını bu şuurla değerlendirecek olursak azizim, Müslümanların baba yiğitliği orada ortaya çıkar. Kilosu fazla olmasa bile baba yiğittir. Direnen Müslüman, dirençli Müslüman. Yani doyumsuzluğa ve dünyevileşmeye denen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu noktadan hayatını tetkik edersek şunu bir görüyoruz açıkça. Resulullah Efendimiz mecburi değil, ihtiyari bir zühd hayatı yaşadı. Bazıları bunu yanlış anladı. Efendim imkanlar yoktu. Onun için işte o az da yetindi falan. Ya Allah'ın Resulü. Yani istese savaşlarda ganimetler alındı. Yine o hayatını bozmadı. İhtiyari zühd. Bilinçli bir dünyevileşmeye ve doyumsuzluğa direniş göstergesi halinde yaşanacak bir zühd. Sahabi-i kirama da bunu öğretti Resulullah Efendimiz. Olan, fazlası elinde imkanı olan paylaşacak, dağıtacak, hayır yapacak, hasenat yapacak. Yani onu da saklamayacak yine. Çünkü mal insanın psikolojisine tesir eder. Kasanızda, kesenizde, hesabınızda para olunca sizi dürtükler durur. Ama bir başkasıyla paylaşırsanız rahatlarsınız. Fakat orada durursa, ya var işte sen de şunu al. Şimdi bir de tabii bağışlasınlar. Bizim Müslüman ailelerimizde hanımların bu noktada yani güncel hayata, medyaya daha fazla rağbet etmeleri, onların telkinlerinin tesirinde kalmaları daha bir fazla. İşte falanların şunu var, yok şöyle değişmiş, şu kadar sürede değiştiriyorlar falan filan. Bunlar sonu gelmez, sonu gelmez ve Müslümanın ahirette hesabını zorlaştıran düşünceler ve uygulamalardır. Bunu nasıl öğreteceğiz? Nasıl bundan kurtulacağız? Onu da bilmiyorum Süleymancığım.
İşte hocam bu Ramazan ayı esasında büyük bir fırsat. Bize bütün senenin eğitimini hocam bir ayda alıyoruz. Hocam ihtiyacımız olan şeyi bile harcamıyoruz. Ama hocam Ramazan dışında ihtiyacımız olmayan şeyleri de.
Ne diyorsunuz ya? Ne diyorsunuz?
Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Çok güzel.
Ve en son bir cümleyle bunu buyurun şey hocam. Yapayım. Allah gani gani rahmet eylesin. Üstad Necip Fazıl merhumun bir cümlesi. Buyurun diyor hocam. Ki bizler açlıktan karnına taş bağlayan peygamberin doyma bilmeyen ümmetiyiz.
Allah'ımızın sonumuzu hayırlı ya Rabbim. Peygamberimize
de. Yani bu ölçülerimize Efendimizin gösterdiği istikamette sahip çıkmaya çalışalım. Ne kadar ona sahip çıkarsak o kadar mutlu olacağımızı da bilelim. Devamlı mutluluk devamlı kulluk gerektirir.
Peygamber ümmet olmakta yatar. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Hocam başka zamana da bekleriz.
Kusura
ağzınızdan
bakma,
hocam
kusura
böyle
bakma,
ballar akıyor.
Kusura
kesmek
bakmayın.
İstemezdik ama.
Yani adım Hızır yapacağım budur.
Hocam çok teşekkür ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz, İftar Sevinci programı burada bitiyor. Allah oruçlarımızı, ibadetlerimizi, teravihlerimizi kabul eylesin. Nice Ramazanları sağlık, afiyet içinde ulaştırsın. Bu korona hastalığından da bütün ülkemizi ve alemi
azat eylesin.
Azat eylesin. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.